İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 12. dizin, sayfa 250. Bu coşkun sevinç, bu güzellik Hürü Ana'yı korkutuyordu. Seyran'ın da korktuğunu biliyor, korkusunu ona belli etmemek için her çareye başvuruyordu. Ve her resminin önünden geçtikçe öfkesini kör oğluna kusuyordu. Ali'nin de kusuru vardı ya, o hiç olmazsa camide namaz kılarken Allah'ın huzurunda tam yüreğinin başından zağlı hançeri yemişti. Yemiş de ölüvermişti. Mustafa Kemal Paşa'ya gelince Hürüce ona bir iyice küsmüştü. O gün bugündür başını çevirip de onun bir kere olsun yüzüne bile bakmamıştı. Ama gene de ona birkaç sözü vardı ki, söz derim sana, o dul avradın fıkara oğlu altından kalkabilirse kalksındı. Gitti kör oğlunun resminin karşısına dikildi. Hiçbir şey konuşmadan, düşünmeden orada durdu. Sadece onun kıratını, burma bıyıklarını, kocaman ela gözlerini, mavi göğü, gök azıcık kırışmıştı. İpek çarşaf mıydı ki gök kırışsın? Atın ayakları bulutların üstünde, gökte yüzer gibi. Yanında, yönünde de onunla birlikte birkaç kartal uçuyordu tüyleri altından. Hiç tüyleri altın kartal görmemişti. Tüyleri de altından kartal olur mu? Olur ya, on mayası Hürüce. Yok da Hazreti Efendi nereden uydurmuş da görmediği şeyi yapmış? Hazreti Efendi hiç bilmediği, görmediği olmayan bir şeyi uydurur mu? Sonra öfkesi birdenbire patladı. Ne kartal kaldı gözlerinin önünde, ne de kör oğlu. Seni olmaz olası seyisin hiyanetlik oğlu diye başladı. Sen kör oğlu olduğunda zenginden aldığın fukaraya verdiğinde kötü mü ettin ha? Kötü mü ettin? Sen ağaları kaçırdın, tarlalarını fukaraya verdiğinde kötü mü ettin? Sen vardın da ağayı öldürdün, kötü mü oldu? Söyle bana, kör seyisin adam olmaz oğlu. Söyle, sen bir kervan kessin de beş oba donattın. Sen zalimleri kılıcınla ikiye biçtin de zulümü öldürdün de. Sen Çamlıbel'de kör oğluluk ederken kurtla kuzu birlikte yayılır. Fıkara zengin kalmazken ortada yetimler, elsiz ayaksızlar, bol bolamadı doyarlarken kötü müydü bu dünya? Şu insanlar da seni kör oğlu ederekten seni başlarına taç yapıp oturtmadılar mı? Koca Allah'ımız da seni fakir fıkaranın haline acıyarak seni ölmezleştirip kırklara yedilere karıştırmadılar mı? Seni deryalar yüzündeki bozatlı Hızır'a yoldaş etmediler mi? Ölmez bir kişi olunca sana hiçbir şeyin, fakir fıkaranın gereği kalmayınca sen ne yaptın? Bıraktın Çamlıbel'i gittin. Gittin de kırklar meclisine fıçı fıçı şarabı iç babam iç ettin. Ne fakir fıkara kaldı gözünde, ne de bir kimse. Aslını yitiren haramzadedir, yani senin anlayacağın piçtir. Sen kırk ölmezlere karışınca, bir daha da kıyamete kadar hiç ölmeyeceğini anlayınca, bir daha da gözünde ne o seni adam eden fıkara kör seyis baban Yusuf kaldı, ne de seni baş tacı eden fakir fıkaralar. Çekildin dağların başına, yanında 40 tane huri melek, şarap fıçıları önünde, şişirdin karnını, şişirdin ha? O kadar kendinden başka kimseyi düşünmedin ki, ortalığı zulüm, yalan, haksızlık aldı götürdü. Fakir fıkara bir ekmeğe muhtaç oldu da sen aldırmadın, görmezcelikten geldin. Zenginler, ağalar, beyler fakir fıkaranın gözlerini oydular, derisini yüzdüler, diri diri kuyulara gömdüler. Sen gene aldırmadın. Bir de öyle ata binmiş de bulutların üstünde sanki adama benzer bir adammışsın gibi gert gert geriniyorsun. Fakir fıkara kan ağlıyor kan. Körün oğlu, koca Allah'ımı seni bunun için mi ölümsüz yaptı? Seni ölümsüz yaptı ki şu fakir fıkaranın arasına git karış da, onlara zulüm eden olursa onlarla birlik ol da. Kıyamete kadar fakir fıkara dirlik düzenlik içinde yaşasın diye de, sen de öyle mi diyorsun? Bin ağa, bin bey öldürürsen 2000'i geliyor. Seni de bu akıl mı yıldırdı? Sen hiç akıl etmedin mi 3000 öldürmeyi? Sen de 6000, 10000 öldür. Ağalar, beyler sonunda tükenirler. Tükenmezlerse bile korkar, sinerler. Sen bunu hiç akıl etmedin mi? Bu mu gözünü yıldırdı? Utandın da kendi insanlığından, seni ölümsüz eden koca Allah'ımızdan, fakir fıkaranın yanına o kıratını gönderdin değil mi? O ağzı var, dili yok bir hayvandır. Bu ağalarla, beylerle başa çıkamaz. Fakir fıkaraya yardım edemez, hiç düşünmedin mi? Yine de kötü bir şey değil atın aramızda dolaşması. İnsanın yüreğine güç veriyor. Kimi zaman da kör oğluna çok yüklenince ona acıyor, belki ölmüştür, belki yatalaktır diye düşünüyordu. Zulüm bunca artar, insanoğlu bunca aşağılanırken başında bir hal olmasa o koç kör oğlu hiç yerinde durabilir miydi? Kiminde de o kör oğlu belki Mustafa Kemal donunda gelmiştir diye düşünüyor, düşünür düşünmez de vazgeçiyordu. Kimi zaman da o kadar çok korkuyordu ki öfkesini korkusunu gidiyor Adem babamızla Havva anamızın üstüne kusuyor. Teh diyordu, çırılçıplak duruyorsunuz ya, cennetin ortasına, suyun başında, yanınızda yılan. Şunlara bakın hele şunlara. Çırılçıplak. Hiç de güzel değiller. İkisi de çirkin mi çirkin. Birer yaprak koymuşlar oralarına. Koymaz olasıcalar. Sizi kim görecek ki orada? Sizden başka insan var mı cennette? Gözleri kör olasıcılar var mı? Öyleyse oralarınızı sallaya sallaya gezin cennetin ortasında. Şeytan mı görecek? Şeytan zaten görmüş her bir yerinizi. Şeytana göstermediğiniz bir yeriniz mi kalmış çirkin batasıcalar? Hazreti Efendi mi sizi öyle yaptı? Siz Hazreti Efendi'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Hiç iftira etmeyin, o yalan söylemez. O Allah'ın bir ermişidir o. O da sizden türeme ama o size hiç benzemiyor. Çirkin gözlü kör olasılar. Hiç kendinizi kasmayın. Hazreti Efendi sizin tasvirinizi olduğu gibi çıkarmıştır çirkin yalancılar. Sizi tamahkarlar sizi. Bir küçücük elmaya kandınız da hem de bir yılancı şu zıkkımı yediniz de başımıza bunca işi açtınız. Çıkın bakalım şu belanın altından. Çocuklarınız birbirini yiyor, birbirlerinin kanını içiyor. İşte bunlar şu azıcık bir lokma elmaya dayanamadığınızdan oldu. Çirkin bok boğazlar. Alın işte görün marifetlerinizi. Zengin fakiri yiyor. Ne diyordu o öfkeli adam? Adı Zeki mi ne? Çeltikçiler her yaz bu ovada 1000 tane çocuğu keyif için öldürüyorlarmış. Doğurmaz olasıca fallik. Yani 50 orospusu beğendin mi ettiğini? Torunların aç, aç, aç. Kan içinde yüzüyorlar. Ölene dek sizin de yakanızı bırakmayacağım. Çirkinler, sağ olsun Hazreti Efendi Usta. Sağ olsun ki sizin şu çirkin tasvirinizi çıkarmış da. Bazı zamanlar Seyran onun dudakları kıpır kıpır resimlerle konuştuğunu görünce, ''Ana, onlar canlı değil ki, onlar tasvir, onlar senin söylediklerini duymazlar ki.'' diyordu. ''Nasıl duymazlar onlar beni?'' diye azarlıyordu onu Hürrice. ''Sos günaha girme, onlar her bir şeyi duyar anlarlar. Hazreti Efendi onları boşuna mı yapmış? Duymazlar anlamazlar da bunlar ne işe yararlar?'' Mehmet Hürri Ana'nın bu resimlerle konuşmasını gittikçe de artan bu merakını bir türlü anlamamıştı. Bu cin gibi insan resimlerle konuşmayı, öfkelenince, üzülünce, sevinince kendine iş edinmişti. Herhalde bir bildiği var diyordu Mehmet. Belki de burada çok canı sıkılıyor, sıkılıyor da o resimlere sığınıyor diye düşünüyordu arada sırada da. Bu arada Mehmet kendisini kasabanın dedikodularının, çatışmalarının, kıran kırana çıkar savaşımlarının ortasında bulmuş, bu hiç bilmediği insanları dünyayı öğrenmeye dört elle sarılmıştı. Eğer bu kasabada öğretmen Zeki Necat gibi birisini tanımamış olsaydı, ne kendini bütün bu savaşımların içinde gökten düşmüş gibi birdenbire bulur, ne de bir yanı tutup onların dövüşlerine canı gönülden katılırdı. Öğretmen Necat'la birlikte o arzuhalciden bu arzuhalciye gidiyor, kaymakama çıkıyor, bir takım pulların üstüne adını yazıyordu. Bu arada öğretmen ona adını yazmayı da öğretmişti. O da çabucak hem de kolaylıkla öğrenmişti, Mehmet yazmayı. Kağıtların üstüne her Mehmet yazdıkça yüreği bir kızı ilk öperkenki gibi çırpıyordu. Öğretmen ona yakında okur yazarlığı da öğretecekti. Öğretmenin dediğine göre bu işi 3 aya kalmadan öğrenecek, bütün dünyayı, dünyada ne kadar söz varsa okuyacak yazacaktı. Mehmet yeni tuhaf bir dünyaya yeniden doğmuştu. Öğretmen Zeki Necat'a yüreği öylesine ısınmış, bu deli dolu son söyleyeceği sözü ilkten söyleyen adama öylesine bağlanmış, onu öylesine kardeş bilmişti ki ona kimliğini açıklamadığından dolayı utanıyor yerin dibine geçiyordu. O da ince Mehmet'i fakir fukara kadar belki de onlardan çok seviyor, dirilip de göğe çekilen ata söz dönüp dolaşıp gelince de hiç konuşmuyor, onu derin bir düşüncedir alıyordu. Onun ince Mehmet olduğunu bilse kim bilir ne yapardı? Sevinir miydi, coşar mıydı, coşar da sarılıp öper miydi ya da korkar mıydı? Bu deli fişek, bu ateş çemberinden geçmiş kişi bu dünyada hiç korkacağı benzemiyordu. Ona bak şu karşıdaki ölümdür, bir adım atarsan içindesin deseler, o gözlerini kırpmadan gülerek dalmacaya atılırdı. Mehmet ömründe bunun kadar yürekli bir Topal Ali'yi, bir de Recep Çavuş'u görmüştü. İnsan yarattığı şu evrendeki yaratıkların en korkaklarından birisidir. Ama içlerinde çok da yüreklileri var. Hürri Ana, Ferhat Hoca gibi. Bu dünya o yürekli insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Hürri Ana bir beterdi. O Ali ile Allah'la bile babasının oğlu gibi göz belerterek çekişe dövüşe konuşuyordu. Elinden gelse gidecek Ankara'ya, Mustafa Kemal Paşa'nın yakasına yapışacak, ağzına geleni söyleyecekti. Onun da en son çekindiği bir yer, yanında konuşmaya bile korktuğu bir kişi vardı. Efendi Hazretleri. Ona Hazreti Efendi Usta diyordu da başka bir şey demiyordu. Mehmet ona birkaç kere Efendi Hazretlerinin adını yanlış söylediğini söylemiş, onu vazgeçirememişti. O sabah sisler, güneş doğmuş, 2-3 kavak boyu kalkmıştı ya, daha kalkmamış, yerden bir karış yukarıda sallanıp duruyordu. Mehmet atının üstünde kasabayı, kasabalıları, Ferhat Hoca'yı, şehirlerin, köylerin, dağların, ovaların üstünde uçarak dolaşan, her şafak vakti de dünyaya dehşet bir kişleme bırakan atını düşünüyor. Öğretmen Zeki Nejat'la buluşmaya kasabaya gidiyordu. Yolun kıyıları boyunca portakal, limon, turunç ağaçlarında küçük, küçücük, çok yeşil, koparınca dünyayı keskin bir kokuya boğan, her birisi parmak büyüklüğünde şıkırdım meyveler vardı. Meyveler büyüyünce kim bilir bu dallar onları nasıl çekecekti? Uzakta yolun ortasından bir insan karartısı gidiyordu. Mehmet karartının kim olduğunu hemen anladı. Acaba atı doldurup üstüne sürse miydi? Bir ikircik geçirdi, atı hızlı süreceği yerde yavaşlattı. O yavaşlayınca biraz sonra alıcı gözle bakınca karartı da yavaşladı. O atının başını çekti, karartı da olduğu yerde zınk diye durdu. O atını sürer sürmez karartı da yürüdü. Sanki birbirlerine bağlılardı, birisi durunca öbürsü duruyor, birisi yürüyünce de ötekisi. Bu oyunları öğleye kadar sürdü. Mehmet birkaç kere köye döndü, baktı ki her seferinde karartı da arkasına takılmış geliyor. Bir seferinde onu ta köyün ağıllarına kadar da geriye getirdi. Hürri Ana'dan çekinmese evin kapısına kadar getirecekti adamı. Öyle git gel dur kalk Mehmet sonunda öfkelendi. Altındaki Arap atını doldurdu, at kuş gibi uçtu, önündeki adam da koştu. Sonra da baktı ki Mehmet'ten kurtuluş yok, yolun ortasında dimdik durdu, onu bekledi. Mehmet ona 10 adım kadar yaklaşınca tabancasına davrandı. O daha tabancasını çekmeden adam 3 el kurşunu arka arkaya atın tam alnının ortasına boşalttı. Arkasından da hendeğe atladı, Akdeniz'e aşağı koşmaya başladı. Mehmet hiç zaman yitirmeden can çekişen atını yolun ortasına bıraktı. Adamın ardınca koşmaya başladı. Ona biraz yaklaştıkça ona birkaç kurşun sallıyor, vuramıyordu. Tazı gibi bir adamdı önde koşan. Mehmet ona kurşunun etkili olacağı kadar hiçbir zaman yaklaşamıyordu. Gide gide sel yatağına vardılar. Mehmet'in burnuna püren kokuları gelince gevşedi, yavaşladı. Adam da çoktan gözden gitmişti, geriye döndü. Yola geldiğinde neredeyse akşam oluyordu. Ölmüş atın başında yolun kıyısına oturmuş bekleyip duran öğretmen Zeki Nejat'ı gördü. "Demedim mi sana?" diye ayağa kalkarak ona doğru yürüdü öğretmen. "Demedim mi sana? Dikkatli olalım. Bu adam, bu Şakir olacak köpek, kan içici bir insan kasabıdır diye. İşte ilk önce senin başına geldi. İlk seni öldürmek istedi. Seni öldürerek bana gözdağı vermek istedi. Şimdi anladın mı kardeşim bizim kimlerle uğraştığımızı, canımızın her an tehlikede olduğunu, bizim bütün arkadaşların canı tehlikede. Ona göre davranmalı, ona göre ayağımızı denk almalıyız. Bak eğer bu iş senin başına gelmeseydi tehlike içinde olduğumuzu, karşımızdaki kişilerin kan içici olduklarını alim Allah kimseye, sana bile anlatamazdım." Mehmet Zeki kardeş dedi, "Biz tehlikedeyiz ya, bu başka." Olayı baştan sona bir çırpıda kesik kesik ona anlattı. "Bu ne iştir, sen söyle, sen akıllısın. İsteseydi atı vuracağına beni, haydi haydi 100 kez vurabilirdi. Ona yetişemeyim diye atı vurdu. Ona yetişirsem merakımdan onu vurarak ele geçireceğimi biliyordu. Başka çaresi olmadığı için atı vurdu. Bu adamın benimle bir alıp veremediği var ya, nedir ki o?" Atın baş yanına, yolun kıyısına sekilendiler. İkisi de düşünceye daldı. Zeki Nejat da Mehmet de başları çatlayıncaya, karanlık kavuşuncaya kadar düşündüler. Sonra ayağa kalktılar, atın koşumlarını çözdüler. Eğeri Mehmet, heybeyi, dizgini bellemeyi öğretmen aldı, eve doğru yola düştüler. "Tuhaf bir iş," diye şaşkınlığını dile getirdi öğretmen Zeki Nejat. "Ben bunca ömür yaşadım, bunca işler geldi geçti başımdan, bunca savaşa girdim çıktım, 7 cephede savaştım, ne başıma böyle bir iş geldi, ne böyle bir iş gördüm ne de duydum. Senin o Anavarız Ovası'nda bir düşmanın mı var? Bunun için mi orasını bıraktın da geldin?"
"Yok," dedi Mehmet.
"Öyleyse bu senin başına gelen dünyanın en tuhaf işi. O adamı tanıyor muyum dedin, gözün mü ısırıyordu dedin?" "Onu çok iyi tanıyorum, onun yüzünü çok görmüşüm gibime geldi. Ama düşünüyorum, düşünüyorum, çıkaramıyorum." "Evet, atı tam alnının ortasından vuran bir adam 3 kurşunu da yan yana değdirmiş. Atın alnının sakarının içine. Atın üstündeki seni çoktan uçururdu. Tuhaf bir iş."
"Çok tuhaf."
"Ne düşünüyorsun?"
"Düşünecek bir şey yok. Yalnız bu işi Hürri Ana bilmesin. Ona zor anlatırız."
"Zor anlatırız," dedi Zeki Nejat. "Hem zor anlatırız hem de onun gözünden öyle bir düşeriz ki atını öldürtmüş bir kişi olarak kıyamete kadar ne senin ne de benim yüzüme bakar. Eğer bir gün dayanamaz da birimizle konuşacak olursa o da bir uyuz köpekle konuşur gibi konuşur. Haydi dönüp gidelim de atın ölüsünü çalıların içine çekelim de kimse görmesin. Ya da birisi görür tanır da."
Gerisin geri döndüler. Ağır atı kan ter içinde kalarak çalılığın içine kadar çektiler.
"Şimdi bunu kartallar 2 gün içinde yer bitirirler. Kemiklerini bile bırakmazlar."
O böyle konuşurken Mehmet bağırdı.
İşte o orada."
Arkasından koşarken bacakları deyip 3 kuruşun sıktı. Adam düşer gibi oldu. Öğretmen vurdun diye bağırdı. Tam isabet. Adamın düşmesiyle kalkması bir oldu. Alacakaranlıkta ikisi birden adamı Akdeniz'e kadar ellerinde çıplak tabancaları kovaladılar. Akdeniz'in orada karanlık iyice bastı. Önlerindeki ışıklı denizin yüzü bile karardı. Yorgun, öfkeli eve döndüler. Çukurova'nın o yoğun, taş gibi ağır, soluk aldırmaz sarı sıcağı çöktü. Bütün ova ta buradan Anavarza Ovası'na, oradan Kozan Altı'na, Misis'e, oradan da Yüreğir Toprağı'na kadar sonsuz bir düzlük sarı, yoğun, gözleri yakan bir ışıltıya batmış yabır diyordu. Biçilmiş ekinlerin sapları yollara dökülmüş samanlardan fışkırıyor, ortalık kaynıyordu. Ovaya birkaç yıldır çeltik ekmeğe Maraşlar geliyor, ovaya buradan Akdeniz'e, kuzeyde Ceyhan Irmağı'na, aşağıda Toprakkale'ye kadar binlerce dönüm çeltik ekiyorlardı. Binlerce dönüm çeltiğin bataklığı içinde köyler, çiftlikler kalıyor, bataklıklardan bulut bulut kalkan sivrisinekler ovanın göğünü tutuyordu. Sivrisinekler geceleri insanları uyutmadıkları gibi atlara, öküzlere, ineklere, öteki hayvanlara da rahat vermiyorlar. Özellikle sineklerin saldırısına uğrayan atların bütün gövdeleri kızıl kana kesiyordu. Bölgenin en büyük çeltikçisi de Şakir Bey'di. Şakir Bey her yıl ne kadar çeltik ekiyor, her yıl ovanın kaç bin dönümlük yerini bataklığa çeviriyor kendi de bilmiyordu. Ve ovada sıtmalanmayan hemen hemen hiçbir kimse kalmıyordu her yaz. Çeltik tarlalarının yani bataklığın ortasında kalan köylerin hali dumandı. O köylerin insanları, daha da çok çocukları sıtmadan sinekler gibi kırılıyorlardı. Bütün ova köylerinin mezarlıkları her yıl taze çocuk mezarlarıyla doluyordu. Zeki Bey ile Abdülselam Hoca vakit geçirmediler. Sınırın ötesine geçerek Mehmet'e öldürülen atından da görkemli, soylu, soyu 7 göbekten daha yukarıya çıkabilen bir at aldılar. Mehmet bu atı daha çok sevdi. Atına biniyor, her gün kasabaya iniyor, arzu halcilere öğretmenle birlikte uğruyor, Ankara'ya tel üstüne tel çekiyorlardı. Bir sabah erkenden çarşıya inmişler, önce kunduracı Celal Usta'ya uğramışlar, onu alıp terzi Rifat'ın dükkanına gitmişler, oraya Saraç Veli Usta, öteki arkadaşları da gelmişler, bütün gün tartışmışlar, yıllardan bu yana yasak ettirmeye çalıştıkları, hiçbir zaman da başaramadıkları, bu yıl öteki yılların 3 misli ekilen çeltiğin zararlarını nasıl azaltırız diye kafa yormuşlardı. Bir kere köylerin içine kadar çeltik ekilmesi yasaktı. Bu yıl birçok köy çeltik alanlarının ortasında bataklıkların içinde kalmıştı. Çeltik sahalarının yerleşim yerlerine uzaklığı en az 3000 metre olmalıydı. Oysa ki bu alanlar kasabanın son evlerinin avlu duvarlarından başlıyordu. Öğretmen Zeki Nejat köyleri su altında kalmış köylüleri de kışkırtıyor, onlara da her gün tel üstüne tel çektiriyordu Ankara'ya. O sabah öğretmen Zeki Nejat, Saraç Veli, Saraç Veli çember sakallı, 5 vakit namazında etliye sütlüye karışmayan ama iş çeltik sorununa gelince zıvanadan çıkan iyi bir kişiydi. Mehmet bir de Müftü Efendi Zeynullah'ın dükkanına oturmuşlar, çay içiyorlardı. Yanlarında birkaç kişi daha vardı. Önce dükkanın kapısı önünde Şakir Bey'in gölgesi belirdi. Ardından da gözlerini belertmiş Şakir Bey hışım gibi girdi dükkana. Tozlu çizmeleri, lacivert külot pantolonu, tozlu ceketi, ipek mintanı, borsalino şapkası, elindeki sapı kehribar gümüşlü kırbacıyla toz içinde kalmış bir heybet gibiydi. "Muallim," diye bağırdı, "çek elini benden. Seni ne alakadar eder benim çeltik sahalarım? Alanlarımın içinde köyler kalmış, sana ne? Ben onların kanını paramla satın alıyorum." Öğretmen Zeki Nejat kendisinden beklenilmeyen bir dinginlikle karşılık verdi. "Köylerin içlerine kadar çeltik ekmek, köyleri binlerce dönüm bataklığın içine hapsetmek yasak." "Para, para verdim ben onlara. Köylerini bu yaz için satın aldım. Sen bir öğretmensin, çocuklarını okut, başka işlere burnunu sokma. Bak, bak eserine bak. Sen çeltiğin ve milli servetin düşmanısın. Ve de kendini bil, muallimliğini bil ve hem de çizmeden yukarıya çıkma. Bak, bak eserine. Kendilerini çamura bulamışlar bu alçaklar. Beni kaymakama şikayete gidiyorlar." "Sen bulamadın mı onları çamura? Kendilerini niçin çamura bulasınlar, neden uydursunlar? Bulut gibi gelen insanlara kurt gibi saldıran, zehirli sıtmadan öldüren sivrisinekleri de bu köylüler uyduruyorlar, öyle mi?" "Muallim, muallim," diye gözlerini belerterek sağ ayağını yere vurdu Şakir Bey. Taban tahtaları çatırdarken dükkan zangırdadı. "Muallim, muallim, sen o göğsünde takılı teneke parçasına mı güveniyorsun? Ona güvenme. El elden üstündür arşa kadar. Yanına yörene topladığın 5-10 kopuğa güvenme." Mehmet'in oturduğu yere döndü. "Sen de daha dün geldin buraya. Ne oldun, kim olduğun belli değil. Buraya niçin geldiğin de hiç belli değil. Sen de ayağını denk al. Yakında hakkında bir tahkikat açtırırım ki." Mehmet de göz göze geldiler. Şakir Bey gözlerini kaçıracak bir yer arıyor, gözlerini Mehmet'ten bir türlü kurtaramıyordu. Mehmet'in gözlerine o eski çelik ışıltısı gelmiş oturmuştu gene. Şakir Bey çok telaşlandı. Nereye gitse ne yapsa Mehmet'in bakışlarının altında eziliyordu. Şakir Bey gidiyor, geliyor, çırpınıyor, bağırıyor, onun bakışlarından kendisini bir türlü kurtaramıyordu. En sonunda kendisini dışarıya, çamur içinde, hükümet konağına doğru çekilen kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu kalabalığın arasına attı.
''Görün, görün eserinizi, bu çamura buladığınız köylüleri görün. Şunlara bakın, bunlar insan değil, çamurdan birer heykel. Çamur, çamur, çamur heykeli.''
Ne yapsa ne etse Mehmet'in gözleri üstündeydi ve Şakir Bey'in yüreğini bir korku almış onu rahat bırakmıyordu. Çamur kalabalığını yardı. Dibinden su kaynayan alanın ortasındaki ulu çınarın altına kadar koşarcasına yürüdü. Abalı bir saka atının başını tutuyordu. Ata atladı. Ovaya aşağı doldurdu. Atın ayaklarının çıkardığı toz bulutunun ortasında kalarak kasabayı çıktı.
''Bu adam oynatmış, delirmiş.'' dedi Zeki Necat. ''Bu ne biçim iş? Adam bütün köyleri bataklık yapmış. Köylüler boğazlarına kadar suyun çamurun içinde kalmışlar. Sonra da onları ben çamurdan heykele çevirmişim. Ulan sana kan kusturacağım Şakir Bey efendi. Ben Zeki Necat'sam, ben de adamsam.''
Madalyasını tuttu. ''Eğer bu da bir teneke parçası değilse ben de bu köylülerin kanını sende bırakmayacağım.'' Mehmet bugün Zeki Necat'ı daha iyi, daha yakından tanıyor. İçinden bir insanı olayların içinde tanımaktan başka yol yok diye geçiriyordu. Bu deli fişek adamın biraz önceki Şakir Bey karşısındaki soğukkanlı halini yemin billah anlatsalar inanamazdı. İşte adam gibi adam böyle olurdu. Müftü ile Zeynullah Zeki Necat'ı yatıştırmak, olayın daha da büyümesini önüne almak için diller döküyorlar, yakından tanıdıkları öğretmeni yatıştırmaya çalışıyorlardı. Deneyler de biliyorlardı ki böyle giderse bu işin sonu kötü bitecekti. Bu Şakir Bey de buranın yerlisi değildi, şu yukarı dağlardan, Maraş ilinden olurdu. Onun da evinin duvarında altın yaldızlı, yeşil, kalabalık dallı, tam bir kapı büyüklüğünde altın yaldız çerçeveli bir soy ağacı, aynı büyüklükte gene altın yaldız çerçeveli bir padişah fermanı asılıydı. O da soyunu Dul Kadiroğlu hükümdarlarına bağlıyordu. İşte tanıkları da 300 yıl önce yazılmış soy kütüğü ve padişahça verilmiş ferman. Bu fermanın dünyada Topkapı Sarayı'nda bile eşi menendi yoktu. Başka önemli, önemliden de önemli bir tanığı daha vardı. Payas Kalesi. Payas Kalesi Gevur Dağları'nın eteğindeki düzlüğün ortasına, Akdeniz'de dağın arasına yapılmıştı. Geceleri elini uzatsan tutacakmışsın gibi yaklaşan dağdan çam kokuları, gündüzleri kalenin burçlarının altına serilmiş gibi duran, biraz uzaktaki denizden tuz kokuları geliyordu. Bu kaleyi Osmanlılar daha düne Cumhuriyet'e kadar hapishane olarak kullanmışlar, nice politik mahkumları burada boğarak öldürmüşler, ölülerini de ya Akdeniz'e balıklara ya da dağa kurtlara atmışlardı. Bu kale Osmanlı'ya geçmeden yani Fırka-i İslahiye'den önce Küçük Ali oğullarının elindeydi. Mısır'dan, Şam'dan, Kudüs'ten gelen ve İpek yoluna çıkan kervanların baçlarını Küçük Ali oğulları alıyordu.
''Yalan diyordu Şakir Bey, yalan. Küçük Ali oğulları da kim oluyorlar? Küçük Ali oğulları Dulkadirli hükümdarlığının küçük bir beyi. İpek yolu haracını tam 1000 yıl Dulkadirliler almışlardır. Benim öz bir dedelerim.''
Dulkadirli Şakir Bey'in dedesi mi değil mi, burada hiç kimse bunu bilmiyordu. Bilmesinler, onun konağında kapı kadar bir soy ağacı, bir de ferman asılıydı ya. Bilsinler ya da bilmesinler, ne yazardı? Şakir Bey Kurtuluş Savaşı biter bitmez kasabaya gelmiş, büyük bir portakal bahçesinin ortasındaki 2 katlı, 12 odalı, ak badanalı konağa kimseye sormadan yerleşmiş, arkadan da hane halkını kasabaya getirmişti. Görkemli doğru bir ata biniyor, altın saat, zincirleri 2 avuç gelen altın köstek takıyor, kehribar saplı gümüşlü kırbacını çizmelerinde şaklatıyordu. Kasabaya yerleştikten birkaç gün sonra kaymakama gitti. Ona kendi saati gibi Longines marka bir altın saatle birlikte kendi kösteğinden de ağır bir altın köstek armağan etti. Kaymakam onun bu cömertliğine çok sevindi. Hemen o akşam onun 100 dönümden fazla bir portakal bahçesi içindeki evine gitti. Kaymakam bu evin eski sahibi Ermeni hakkında çok şey biliyordu. Kaymakam Bey bu yumuşak huylu, mert yiğit görünüşlü soylu kişiyi, hele evinin duvarına asılı fermanı, soy ağacını görünce çok sevmişti. Evde hiçbir şeye bakmadan kahve içmeyi, yemek yemeyi unutmuş, duvardaki kapı gibi değerli kutsal dede yadigarlarına gözünü onlardan ayıramadan bakmıştı.
Şakir Bey de bu yaşlı ama feleğin çemberinden geçmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok macerasına karışmış kişiye bir büyük kardeş, bir baba gibi saygı duymuştu. Bu düşüncesini de açık açık kaymakama, orada evinin içinde söylemişti. Çünkü Şakir Bey'de yalan dolan yoktu, onun sözü açıktı ve her zaman da civan mertçeydi. Birkaç gün sonra da Şakir Bey kaymakamın bu çok saydığı insanın karısına da çok değerli, eski antika altın bilezikler, bir Hint mihracesinin hazinesinden çıkarıldığı söylenen çekirdek altın, yeşim, inci karışığı bir kolye getirdi. Kaymakam mesleği icabı bu işlerden, değerli taşlardan anlardı. Ne gerdanlık ne altınlar, hiçbirisi sahte değildi ve paha biçilmez değerdeydiler. Kaymakam bu kendisine armağan olaraktan verilmiş değerine paha biçilmez gerdanlık ve bilezikler üstünde çok düşündü. Bu ev içinse çiftlikler, portakal bahçeler içinse bütün değerli armağanlara gerek yoktu. Her ağa, her bey azıcık ağzı laf yapan, falan cephede savaştım, çarpıştım diyen, yarası varsa onu da göstermeye gerek kalmadan kolaylıkla bir yolunu buluyor, istediği eve, bahçeye, toprağa konuyordu. Demek ki böyle değerli, her birisine paha biçilmez armağanlar yaptığına göre bu dul Kadiroğlu, bu fermanlı soy ağaçlı bey kendisini çok sevmişti. Kaymakam da bu soylu kişi için canını verebilirdi. Birkaç gün sonra Şakir Bey bu saygı duyduğu insana soylu kaymakama onun soyluluğuna inandırmak için çok diller dökmüştü. Bu alçak gönüllü insan bir türlü soyluluğuna inanamıyor, o da onun yüzünü, uzun parmaklı ellerini, halini, tavrını, konuşmasını, duruşunu, yürüyüşünü tanık gösteriyor, yeminler, kasemler ediyordu. İçi altın sırma işleme belki 300 yıllık bir halı getirdi. İşte bu halı kaymakamı çıldırtabilirdi. Çünkü kaymakam halıdan da anlardı. Bu değerde bir halının şu koca Anadolu'da bir eşi daha yoktu. Kaymakam bu halıyı görünce soyluluğuna da dedesinin Şakir Bey'in evindeki gibi padişah fermanlı, soy ağaçlı bir bey, bir hükümdar olduğuna da inandı. Ne zahmet mirim dedi, ne zahmet, ne zahmet nuru aynim, ne zahmet muhterem dul kadirlinin ahfadı, ne zahmet. Coşkudan tıkandı, elleri titredi, başka bir şey diyemedi. Sonra ağır ağır kendisine geldi, gülümsedi, halıyı okşadı elleri uçarak. Masasına otururken, nuru ayinim dedi sevecen, yumuşacık gözlerin içi gülerek, bugün derhal mal müdürüyle görüşmeliyiz. Evet efendim, evet muhterem beyefendi, ona küçük hediyeler hazırlamıştım malum ya. Lüzumsuz, onun için hediye lüzumsuz ya, mademki değersiz şeyler siz bilirsiniz. Yalnız lütfen benim yanımda vermeyin ki, kiylü kali mucip olmasın. Olur efendim, emredersiniz efendim. Çünkü efendim zat haliniz öylesine cana yakın bir kıymetli zatsınız ki sizi her gören size hayran kalır. Bir de efendim siz büyük hükümdarlar soyundansınız. Malum haliniz beyefendi, muhterem Sultan Fatih Mehmet Hazretleri'nin nur içinde yatan valideleri Dul Kadirli kızıdır. Bunu da bütün tarihler Avrupa'da olsun, bütün dünyada olsun böyle yazarlar. Yani efendim bütün dünya biliyor ki bütün Toroslar, bütün Çukurova ve bilumum Osmanlı toprağı ve bugünkü Cumhuriyet Türkiye'si ve de bilumum dünya buradan Çin'e maçına kadar biliyorlar ki Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin nur içine gömülmüş valideleri benim özbe öz büyük teyzemdir. Malum malum, tarafımızdan malumdur efendim. Gençliğimizde tedebbuda kusur etmedik efendim. Bu konuşma böyle uzadı gitti. Şakir Bey sevincinden yere basamıyor, kaymakamsa gözlerini halıdan alamadan bir aptal oğlan gibi gülüp duruyordu. O gün kaymakamlıktan çıkan Şakir Bey doğru mal müdürüne gitti. Kaymakam beyefendinin gönderdiğini söylemeyi ihmal etmedi. Mal müdürün odasında birkaç kişi vardı. Onlar çıktıktan sonra ona da iki avuç altın kösteği olan ama başka marka altın bir İsviçre saati hediye etti. Mal müdürü saati eline alınca gözlerine inanamadı. Dili tutulmuş gibi bir şeyler kekelemeye çalıştı, beceremedi. Sanki bir tansık karşısındaydı. Öyle kala kaldı. Şimdiye kadar ona 50 liradan fazla bir rüşveti kimse vermemişti. Elindeki saat düpedüz bir servetti. Şakir Bey onu akşama evine çağırdı. İzin isteyerek ayağa kalktı. O kapıdan çıkarken öteki de elinde saati, saatten gözlerini alamadan arkasına düştü. Şakir Bey arkasına düşen adama akşama buyuracaksınız diyemedi. Müdür Bey elinde saat, saatten gözlerini alamayarak dışarıya çıktı. Şakir Bey onu kolundan tuttu. Beyefendi dedi, saatinizi cebinize koysanız iyi olacak. Hani kilükali mucib olur diye düşündüm de evde hanımefendiyle birlikte bakarsınız. Mal müdürü gözlerini fal taşı gibi açarak şaşkınlıkla bir ona bir saate baktı. Gözleri fıldır fıldır ederek bir Şakir Bey'e bir saate gidip gidip geliyordu. Yani bütün bu saat hepsi benim mi? Bana mı verdiniz efendim? Sizin bu saat efendim, böyle küçük bir hediye size layık değil ya. Müdür az daha küçük dilini yutuyordu. Bana layık değil mi? Bana layık değil mi? Bu saat benim mi?
Hemen elinden alacaklarmışçasına saati yan cebine koydu. Oraya gönlü razı gelmedi, o cepten aldı ötekine koydu. O cepten aldı ötekine, sonunda iç cebinde karar kıldı, cebin düğmesini de ilikledi.
Azimet ne yana efendim?
Bizim fakirhaneye efendim.
Gidelim gidelim, zat-ı alilerinin köşklerini görmek en büyük arzumdur. Sizi tanımaktan namütenahi memnun oldum.
Köşk değil beyefendi, sadece eski bir hane. Köşkü yaptıracağız efendim, dedemizin ismine layık. Malum ya, bizim dedemiz Dul Kadir oğludur. Malum ya, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri de bizim özbe öz yeğenimiz olurlar.
Eve varıncaya kadar soyunu Fatih Sultan Mehmet'lere ne kadar yakın akraba olduklarını, Mustafa Kemal Paşa'nın da Fatih Sultan Mehmet'in ahfadından bulunduğunun rivayet edildiğini, malum ya, Toros Dağları insanlarının birçoğunun mavi gözlü ve altın sarısı saçlı olduklarını saydı döktü.
Eve geldiklerinde mal müdürü kendine iyice gelmişti ya, niçin adamın ardına düşüp de buraya kadar geldiğini sebebini bir türlü anlamıyordu.
Mal müdürü evi görür görmez işi anladı. Eve girdiler. Gene fermanlar, soy ağaçları, eski Dul Kadirli'den kalma üstü ayetlerle bezeli kılıçlar, Selahaddin-i Eyyubi'nin kılıcı ve bizzat okuduğu Kur'an'ı.
Mal müdürü böylesine büyük bir soyluluk karşısında neredeyse aklını oynatacaktı. Şakir Bey durmadan anlatıyor, müdür utancından böyle büyük bir beyin huzurunda nasıl durulacağını bilemediğinden büzüldükçe büzülüyor, zırıl zırıl da terliyordu.
Kaymakam Bey dediler ki, müdür bey, bu bina, müdür bey, zannederim ki...
Müdür hemen sözü ağzından aldı.
Evet efendim, bu bina efendim, yarımın efendim, müzayedeye çıkarılacaktır efendim, bir siz bileceksiniz efendim, bir de muhterem kaymakam bilecekler efendim. Sizi bana kendileri göndermişlerdi değil mi efendim?
Kendileri gönderdiler.
Yarın cüzi bir paraya efendim, emin olun efendim, kimsenin haberi olmayacaktır efendim. Sizden başka kimsenin müzayedeye katılmasına müsaade etmeyeceğiz efendim.
Çok teşekkür ederim efendim.
Ardından tapu memuru, onun ardından da tahrirat katibi, jandarma kumandanı evi ziyaret ettiler. Üstelik de evde hanımlarıyla birlikte her bir memura görkemli şölenler verildi. Sofrada kuş sütü bile eksik değildi. Görmüş geçirmiş kaymakama en alasından Fransız şampanyası bile patlatıldı. Bütün bu şölenler, içkiler, dostluklar aylarca sürdü. Ne biçim bir ermiş kişiydi ki bu adam? Tabii onun Dul Kadiroğlu soyundan geldiği ve Fatih Sultan Mehmet'in dayısı olduğu konuşmalarda hiç unutulmuyordu. Hiç karşılıksız binlerce liralık ikramlarda, armağanlarda bulunuyordu. Bu birinci dünya ve İstiklal Harbi döküntüleri yarı aç yarı tok memurlara. Hiç kimse bütün ikram edilenlerin, verilen armağanların Zeynullah Efendi'den geldiğini bilmiyordu. Zeynullah Efendi sıkı adamdı ve bu kasabada tutunmak zorundaydı. Kellesini kesseler bile Zeynullah Efendi'nin ağzından armağanların, ikram paralarının kendisinden borç alındığı üstüne bir tek sözcük bile alamazlardı. Çünkü kimin kim olduğunu bilecek kadar Hinoğlu Hindi ve kaz gelecek yerden tavuk esirgemezdi. Şakir Bey'in kim olduğunu daha ilk günden anlamış, hele soy ağacını, hele fermanı görünce karşısındakine bir iyice kesenin ağzını açmıştı. Bu adama hayranlığı her gün gittikçe artıyordu. Şakir Bey bir mucize adamdı. Bu kasabaya geldiği an eliyle koymuş gibi varıp Zeynullah Efendi'yi bulması her şeyi açık seçik ortaya döküyordu.
Bu kasabaya gelir gelmez ilk beni buldunuz, ilk benimle konuştunuz değil mi? Bunu nasıl yaptınız?
Dehşet bir meraka kapılıp Zeynullah Efendi bunu belki 100 kez Şakir Bey'e sormuş, o da gülerek
"Biz adamın hasının kokusunu alırız" diye kıvanç içinde kalarak gülmüştü. Yiğit yiğidi gözünden tanır, 40 günlük yerde de olsa arının bal çanağını.
Birkaç ay içinde Şakir Bey kasabanın ağzından girdi burnundan çıktı. Altın saatler, bilezikler, gerdanlıklar, İngiliz kumaşları, kaşmir kazaklar ardı arası kesilmeden işleri durdu. En iyi evler, en iyi portakal bahçeleri, en verimli tarlalar, çiftlikler onun oldu. Dul Kadiroğlu Fermanlı Bey soyu ta varıp da Hazreti Ebu Bekir'e kadar çıkan Şakir Bey toprağa, eve, bahçeye doymuyordu. Mal müdürüyle tapucu ona uygun bir bahçe, bir ev bulduklarında sevinçlerinden yürekleri çarparak koşarak ona haber veriyorlar, tarlayı da hemen o gün açık arttırmaya çıkarıyorlardı. Mal müdürü açık arttırma ilanını öyle bir yere asıyordu ki herhangi bir kişi 40 yıl arası onun yerini bulamazdı. Mal müdürü bey saklamasa ne olurdu ki? Açığa gitse de alanın ortasındaki çınar ağacının gövdesine yapıştırsa ne olurdu ki? Kim gelir de Şakir Bey'in karşısına dikilir de açık arttırmaya girerdi? Böyle bir kişi daha anasından doğmamıştı. Tarla, bahçe, ev işleri bitince artık Şakir Bey serbest kaldı. Şimdi de birden çok para kazanmanın sırası gelmişti. Bugünlerde bu ovada iki zanaattan para kazanılıyordu. Birisi kaçakçılık, öbürü de çeltik tarımıydı.
Kaçakçılığın kapısını Zeynullah Efendi muhkem tutmuştu. O kapıdan kimseyi geçirecek değildi. Ne akla gelirse silah, eroin, altın, at, giyim, kuşam, otomobil her şeyin kaçakçılığını yapıyor. Kazandığı paralarla da boğaz içinde yalılar, Beyoğlu'nda, Sirkeci'de hanlar, apartmanlar, oteller alıyordu. Şakir Bey onun gözü pekliğine, yürekliliğine, zekasına hayrandı. Bu yaşa gelmiş bunun gibi değil, böyle bir adam dünyada bulunmazdı. Buna benzer bir insan görmemişti bile. Ve Mehmet'le ilk karşılaştıkları gün Zeynullah onu göstermiş, bu küçük adam netameli bir kişi değil bence, gözlerimizi onun üstünden hiç eksik etmemeliyiz demişti. Çok görmüş geçirmiş, başından çok işler geçmiş bir kişiye benziyor. Böylesi kişilerin yalımları içlerinde hiç belli etmeden yanar durur, aman dikkat. O gün bugündür Şakir Bey Mehmet'i göz hapsine almış, hiçbir davranışını gözden kaçırmamıştı. Zeynullah Efendi dikkatini onun üstüne çekmeseydi bile bu küçük adam onun gözünden kaçamazdı. Bir tuhaf, korkutucu gözleri vardı bu küçük adamın. Bir yerlerinden tükenmez bir ışık kaynayıp duruyordu. Bu yaşa gelmiş dünyada hiçbir gözden bu kadar korkmamıştı. Kaçakçılık kapısı ona kapalı olduğuna göre bugünlerde en çok para getiren iş çeltikçilikti. Çeltik 1'e 100, 120 veriyor, bir insanı bir yılda ihya edip çıkıyordu. Hiç masraf yapmaya da gerek yoktu. Ne sürmek ne otunu vurmak. Ham tarlaya atıyorsun tohumu, basıyorsun suyu, basıyorsun suyu, iş tamam. Sonbahar gelince dağlardan yüz binlerce köylü iniyor, boğazı tokluğuna mahsulü topluyordu. Suyu tarlalara taşımak için ark falan da kazmaya gerek yoktu. Eskiden kalma arklar olduğu gibi durup duruyorlardı. O yıl Maraş'tan gelmiş öteki çeltik ekicileriyle bütün ovayı bataklığa çevirerek çeltik ektiler. Maraş'tan Altın Diş Ali'nin saka başılığında çok usta sakalar getirtmişti. O yıl çok ürün aldı, inanılmaz para kazandı. İlk olarak Zeynullah Efendi'ye bütün borçlarını fazlasıyla ödedi. Bundan önce uzun yıllar çeltik ekilmemiş, ovada sivrisinek sıtma kalmamıştı. Şakir Bey'in salakları içinde 9 köy kaldı. Öteki çeltikçilerin her birisinin tarlaları ortasında da bir o kadar, belki ondan da fazla köy kalmıştı. Çeltik salaklarının bataklığında inanılmaz bir hızla üreyen sivrisinekler, büyük uğultularla kara yağmur bulutları gibi köylerin, kasabaların üstüne çökmüş, koskoca ovada hemen hemen hastalanmayan kimse kalmamıştı. Çok çocuk ölmüştü sıtmadan o yaz. Köy, kasaba mezarlıkları yeni, küçücük yüzlerce mezarlıkla dolmuştu o yaz. Ne kasabada ne köylerde cibinliksiz uyumanın mümkünü çaresi yoktu. Bütün yaz çamur içinde kalıp çamurdan birer heykele dönmüş sıtmalılarla öteki köylüler kasabanın yaşlı tek doktorunun evinin önünü, cami avlularını, bahçeleri, sokakları, caddeleri, alanları doldurdular. Her birisi sıtmadan 2 büklüm olmuş, karnı sırtına yapışmış, avurdu avurduna geçmiş, bacakları birbirine karışmış kimseler tozlara belenerek inliyor, bir yanıyor bir üşüyorlardı. İşte bu çeltikçilere karşı savaşıma Zeki Nejat hemen o yaz girişti. Kendisine epeyce yandaş da buldu. Ankara'ya teller çekildi, kasabaya gelen valiye taze çocuk mezarları gösterildi. Dalağı şişip karnı hüt dağı gibi şişmiş yaşlıların, gençlerin, çocukların fotoğrafları çektirilip devlet büyüklerine gönderildi. Ama bütün bu çabalardan hiçbir sonuç alınamadı. Çeltikçiler salaklarını daha da büyüterek, daha çok köyü su altında bırakarak işlerini sürdürdüler. Zeki Nejat ve yandaşları da aşağı yukarı her gün, her hafta tellerle, mektuplarla, toplu çocuk mezarları fotoğraflarıyla Ankara'yı rahatsız etmekten geriye durmadılar. Onlar bağırıyor, çağırıyor, çeltikçiler de durmadan çeltik ekiyor, Karun kadar zengin oluyorlardı. Zeki Nejat ve yandaşları öylesine bir savaşın vermişlerdi ki ovada koskocaman bir sıtma, çeltik edebiyatı doğmuştu. Çeltik mevlitleri, ağıtları, türküleri çıkarılmıştı ki Ankara'daki, İstanbul'daki o vurdum duymaz dünyayla ilişkisini kesmiş aydınların bile kulağına gitmiş, bu acıklı duruma onlar bile vah vah diyerek yurdun insanlarına acıdıklarını göstermişlerdi. Bunlardan başka Zeki Nejat az da olsa çabalarının semeresini görmüyor değildi. Ovaya çamur içindeki, çamur dışındaki sapsarı çeltik sularını içen köylülere sağlık memurları bol bol yeşil kinin dağıtıyor, küçük camların üstüne bir damlacık kan alıyor, sıtmalılar saptanıyordu. Buna hiç gerek yoktu çünkü ovada sıtmaya yakalanmayan bir tek kişi bile kalmamıştı. Zeki Nejat ve arkadaşları istiyorlardı ki çeltik yasası iyi uygulansın, köylerin 3000 metreden daha az yakınına çeltik ekilmesin. Kesik sulama dedikleri köyleri bataklıkların ortasında koyan yasanın uygulanma olanağı yoktur. Bu korkunç yalandan vazgeçilsin. Ova sıcak, sıtmalık bir bölgedir. Burada sıtmadan nice uygarlıklar sönmüştür. Burada çeltik ekimi toptan yasaklansın. İstediklerinin hiçbirisi olamıyordu. Olamayacaktı da. Çünkü dehşet bir rüşvet ağı kurulmuş, en namuslu kişi bile o ağa düşmekten kurtulamıyordu.
Zeki Nejat ve arkadaşları bugünlerde daha güçlü, daha etkiliydiler. Eski yaşlı doktor emekli olmuş, yerine köylü kökenli, babası Kurtuluş Savaşı'na gönüllü gitmiş, bir daha da oradan dönmemiş genç bir doktor atanmıştı. Bu doktor onların bütün çabalarına katılıyor, yılmadan ölümü göze alarak Zeki öğretmenin yanında savaşım veriyordu. Bu portakal, pamuk, sebze ambarı, ovaya çeltik ekmek, hem de bu biçimde ekmek cinayetti. Bütün düşüncelerini Ankara'ya yazıyorlar, oradansa çıt çıkmıyordu. Ankara'ya göre çeltiğin yasaklanması dünyanın neresinde olursa olsun düşünülemezdi. Çünkü çeltik milli ve onurlu bir üründü. Burası Çukurova'ydı ve ova toprağının çeltik olsa da olmasa da yarıdan çoğu bataklıktı. Sinek olacak, sıtma olacaktı. Ve çocuklar ve hem de büyükler şimdiye kadar öldükleri gibi gene öleceklerdi. Fakat ters bir iş oldu. İl Sağlık Müdürü de onlardan yana çıktı. Jandarma Alay Kumandanı da Kurtuluş Savaşı'nda çarpışanlardandı. Zeki Nejat'la Dumlupınar'dan sonra İzmir kapılarında tanışmışlardı. Çamur içindeki yüzlerce kişi her gün her sabah geliyorlar, kaymakamlığın avlusunu, kasabanın alanını, hükümet tabipliğini önüne alıyorlar, akşam olup da gün batıncaya kadar oralardan ayrılmıyorlardı. Şakir Bey gözlerini su altında bırakıp evlerinin içine kadar çeltik ekerken, bu yaz o köylerin her evine cibinlik vermeye söz vermişti. Ama gelin görün ki yaz gelip de sivrisinek kara bulutları gökte uğuldamaya başlayınca verdiği sözü çoktan unutmuştu. Şakir Bey bu köylülerin bütün bu davranışlarını, gelip kaymakamlığı işgal edişlerini, kasabanın alanlarını çamura bulanarak sokaklarını, camilerini dolduruşlarını, Ankara'ya tel üstüne tel, fotoğraf üstüne fotoğraf, gazeteye bile haber ulaştırmalarını hep Zeki Nejat vatan haininin ivasına bağlıyordu. Yoksa bu aslan Türk köylüleri, bu munis, bu eline vur da ekmeğin elinden al, bu ipekten ince de pamuktan yumuşak köylüler hiç ekmek yedikleri sofraya bıçak sokarlar mıydı? Çeltikçiler onlara az ya da çok para veriyorlardı. Sıtmadan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kırılacaklardı. Bu onların kaderiydi. Çocukları da ölecekti ve de ölmeliydi. Yoksa o kadar ürerlerdi ki, çünkü her köylü kadını en az 12 çocuk doğuruyordu. Birkaç yılda bu Türk köylüleri dünyayı alıverirlerdi. Sen seyreyle o zaman işte dünyadaki gümbürtüyü. Bu munis, bu ermiş, bu suskun köylülerin her birisi bir Atilla olurdu insanlığın başına. Bu alçak, bu köpek, bu vatan haini Zeki Nejat eşek arılarının deliklerine çöp sokuyor. O yumuşacık, uyuşuk, deliklerinde kas katı kesilmiş, kanatlarını oynatamayan arılar kıpkızıl yalım gibi kesilip dışarı uğruyorlardı. İstese, şimdi istese Şakir Bey o yuvalarına çomak sokup önlerine düştüğü köylülere Zeki Nejat'ı birkaç kuruşa öldürtebilirdi. Ve de bu iş hiç de zor bir iş değildi. Cibinlik söz verilmiş, elbette verilir. Ama be hey ahmak öğretmen, bu köylüler ne bilir cibinlik kullanmayı? Bunlar var ya, bunlar ilk akşamdan bir sivrisinek bulutunu cibinliğin içine doldururlar da orada baş başa, kardeş kardeş birlikte uyurlar. Şu yanından hiç ayırmadığı o gözleri mor bir kurşuna benzeyen kişi olmasa artık burasına gelmişti. Bütün vatandaşların, bu köylüler herkesi canından bezdirmişti. Zeki Nejat'ın işi tamamdı. Gene de belli olmazdı. Bu öğretmen parçası vatandaşın üstüne çok geliyordu. Bunu ona o ahmak kişiye anlatmaya çalışmış, tatlı canını tehlikede demek istemiş, öteki burnu havada, göğsündeki tenekeyi havalandırarak aldırmamıştı. Şakir Bey yumuşak adamdı. Şimdiye kadar o da yediği sofraya bıçak sokan, alçak, korkak birkaç kişiden fazla adam öldürtmemişti. Yumuşak atın tekmesi sert, öldürücü olurdu ya, bunu öğretmen Zeki Nejat bilmiyordu. Hiçbir zaman da öğrenemeyecekti. Öyleyse kendi kaderini kendi eliyle kendisi çizmişti. Beklesin de. Zeynullah olmasa o şimdiye öteki dünyayı boylamış, kemikleri bile kalmamıştı. Bir de şu gözleri tuhaf küçük adam. Bayağı korkutuyordu Şakir Bey'i. Kimdi, nenin nesiydi? O sümüklü hocanın yeğeni değildi ya, kimdi acaba? Elbet bir gün öğreneceklerdi. Zeynullah Efendi şimdiye kadar öldürtemezsin Zeki Nejat'ı diyordu. Çünkü onun arkasında Ankara var. Bu kuvayı milliyeciler birbirlerini çingeneler gibi tutuyorlar. Bu adam öldürülecek olursa sizler onunla çekişmedesiniz. Hemen sizin üstünüze atarlar, sonra da kıyamet kopar. Bu küçük adamdan da ödü kopuyor. Aman ha aman, bugünlerde bu adamın kim olduğunu öğrenmeden Zeki Nejat'a ilişmek yok. Başımıza bir iş açarız ki canımızdan oluruz. Oluruz ya, Zeki Nejat da azıttıkça azıtıyor. Tam bu sırada Şakir Bey'in hiç beklemediği bir şey oldu. İlçe çeltik komisyonu köylerin içine çeltik ektiği için Şakir Bey'in bütün salaklarının, birkaç da başka salağın sularını kestirdi. Vali de bunu onayladı. Şakir Bey'in başına hiç böyle bir iş gelmemişti. Öfkesinden deliye döndü. Adana'ya, Ankara'ya tel üstüne tel döşendi. Hiçbir sonuç alamadı. Jandarmalar tarlalara giden suları kesmişler. Arkın başına da tüfeklerini çatmışlar. Çadır kurmuşlardı. Başlarında da yaşlıca kır saçlı bir uzatmalı çavuş vardı. Şakir Bey çavuşu görür görmez onun uzatmalı olduğunu kır saçlarından anladı. İçi sevinçten doldu taştı. Bu kurt uzatmalılar rüşvet için doğmuşlardı. Artık iş kolaydı. Öğretmen Zeki Necat da varsın kıçıyla Toros Dağı'nı yıksındı. Rüşvet işledikten sonra. O akşam bir adamını gönderdi, uzatmalıyı gördü. Erlere de 5 koyun kestirip bol şarap gönderdi. Jandarmalar hemen o gece canı gönülden çalışarak kendi elleriyle salağa suları saldılar. Şakir Bey'in gözüne girmişti bu uzatmalı. Ona çok iyiliklerde bulunacaktı. Hele bir o gün gelsin de hele. Jandarmaları çok iyi, 40 yıllık çeltik sakalarından da iyi çalıştırıyordu. Zeki Necat o sabah suyun gece bırakıldığını köylülerden duydu. Kaymakama, doktora, albaya haber verdi. Albay ikinci gün kasabaya geldi, yüzbaşıyı yanına alarak hemen çeltik salağına gitti. Bir ağacın altına uzanmış jandarmaların çoğu sarhoştu. Hendeğin üstüne koyun postları serilmiş, oraya buraya boş rakı şarap şişeleri atılmıştı. Albay bu rezaleti görünce küplere bindi. Gelmiş karşısında sallanarak selam duran uzatmalı çavuşa emir verdi. Derhal bu anda hemen soyun ve dere akap istifa et. Çavuş hemen o anda albayın buyruğunu yerine getirerek don gömlek kaldı. Komutanlar oradaki bütün jandarmaları da cezalandırıp ödevlerine son verdiler. Onların yerine o akşam başka bir birlik geldi. Askerlikten ayrılan uzatmalı çavuşu dolgun bir ücretle hemen o akşam Şakir Bey işe aldı ve salağın suyunun kesilmesi işini de ona tevdi etti. Uzatmalı ne yaptı ne eyledi de yeni komutanın jandarmaların ağızlarından girdi, burunlarından çıktı da suyu birkaç gün sonra salağa bıraktırdı. Zeki Necat işin burada bitmeyeceğini, bu gece gene suyun bırakılacağını biliyordu. Sabahleyin erkenden köylüler kapısındaydılar. Sular gene güldür güldür akıyordu. Albay'a haber verdi. Albay atına öfkeyle atladı. Soluğu çeltik salağında aldı. Hiçbir şey değişmemişti. Gene ağaç altındaki sarhoşlar, koyun postları, boş rakı şarap şişeleri. Onları da değiştirdi. Zeki Necat bundan sonra artık jandarmaların dayanacaklarına inanıyordu. Umduğu gibi çıkmadı. Sabah erkenden köylüler gene kapısındaydılar. Bundan sonra albay jandarmaları değiştirdi. Şakir Bey canını dişine takmıştı. Göz göre göre servetini mahvedemezdi. Şakir Bey ne yaptı etti de onları baştan çıkardı. Ah şu Zeki Necat olmasa. Çeltiğin başına kartal gibi oturmuş Şakir Bey onun jandarmalarına gözü açtırmıyor, albayı da boş bırakmıyordu. Bakın Miralay'ım, düşmanı Dumlupınar'da askerlerimiz yendiler ama burada Şakir Bey'in önünde perişan oldular. Görmüş geçirmiş albay bu işe çok üzülüyor, elinden geleni yapıyor. Gerçekten de Şakir Bey'le başa çıkamıyor. Ancak bunlar jandarma, bunlar Dumlupınar'da dövüşenler değil diyebiliyordu. Albayla Şakir Bey'in savaşımız Zeki Necat'ın ölüm haberi gelinceye kadar sürdü. Albay habere çok üzüldü. Katillerin bulunması için sıkı buyruklar verdi. Katil belliydi. Katillerin hiçbir zaman bulunamayacağını bile bile Allah bin belanızı versin diyerek kasabadan ayrıldı. Mehmet'le Müslüm deniz kıyısına vardıklarında öyle oluyordu. Çok sıcak vardı. İkisi de kan tere batmışlardı. Kalabalığı yararak ölünün başına geldiler. Zeki Necat kurşunu tam yüreğinin üstünden yemişti. Sol yanı kana batmış çıkmıştı. Ayakları denizin içinde kalmıştı. Dalgalar dizlerine kadar vuruyordu. Öğretmenin gözleri açık kalmış, dişleri görünüyordu. Bıyıkları sarkmış, sağ eli usulca yarasının yanına kadar gelmişti. Öğretmenin öldürüldüğünü duyan arkadaşları ölünün bulunduğu yere koşmuşlar gelmişlerdi. Öfkeyle konuşuyor, sövüyor, hep bir ağızdan Şakir Bey'i suçluyorlardı. Zeki Necat'ın cenaze töreni çok görkemli oldu. Cenazeye aşağı yukarı bütün kasaba dökülmüş gelmişti. Tabutu da Türk bayrağına sarmışlar, öğretmenin altın madalyasını tabutun alnına asmışlardı. Şakir Bey yanındaki uzatmalı çavuş ikisi de karalar giymişlerdi. Caminin avlusuna nasılsa Mehmet'le yan yana düşmüşlerdi. Şöyle azıcık dönüp de birbirlerine bakamıyorlardı. Yalnız bu büyük kalabalığın içinde o çamura batmış çıkmış, sıtmadan sapsarı kesilmiş köylülerden bir teki bile gözükmüyordu. Toz olmuşlardı. Öğretmenin arkadaşlarından birisi mezarın başında çok dokunaklı bir nutuk çekti. Onun bütün girdiği savaşları, yiğitliklerini, son girdiği çeltik ve sıtma savaşında şehit düştüğünü dile getirdi. Sözlerini de o kendisi için hiçbir şey istemiyordu sözleriyle bitirdi. Mezardan Mehmet başını önüne eğmiş, yüreğine hançer saplasan bir damla kanı akmaz, düşünceli ayrıldı. Müslüm de onun yanında yürüyordu.
Mehmet bir uyur gezer gibiydi, sanki bastığı yeri görmüyordu. Evin yakınına gelince yolunu değiştirdi. Bir süre oralarda başıboş dolandı. Müslüm onun huyunu iyi bildiğinden konuşmuyor, yanında yokmuş gibi duruyordu. O böyle zanlarda ne görür ne de duyardı. Sel yatağına gelince orada biraz durdular, beklediler. Mehmet bir şeyleri anımsamak ister gibi alnını kırıştırıyordu. Az sonra yüzü değişti, sel yatağında aşağıya, denize yürüdü. Yüzü bir bozarıyor, kızarıyor, bir sertleşiyor, bıçak gibi oluyor, bir yumuşuyor, bir çocuğun uykudaki yüzüne dönüyordu. Geldi püren çalıların içinde durdu, yüzü gene bir şeyleri anımsamak ister gibiydi. Alnı bir kırışıyor, bir açılıyordu. Yüzünün bu hali biraz sonra geçti. Donmuş gibi kıpırtısız kala kaldı. Müslüm de gitti karşıya, yarın üstüne oturdu, bacaklarını da yardan aşağıya sarkıttı. İkindi oldu, gün aşağıya sarktı, ak bulutlar yükseldi. Garbi yeli çıktı, deniz kabardı, dalgaları sıklaştı. Ak köpükler kıyıda çakıl taşlarının üstünde dağıldı. Akşam oldu, gün battı, deniz gümbür dedi. Denizin üstündeki son ışıklar da çekildi çekilecek. Mehmet olduğu yerde daha öyle duruyordu. Müslüm karanlık çökünce ne yani be diye kızdı, ayağa kalktı. Öfkeyle Mehmet'in yanına yürüdü. Ne yapacağını, ona ne söyleyeceğini bilemiyordu. Yöresinde 2-3 kere kızgınlıkla döndükten sonra eğildi. Püren çalılarından birkaçını kopardı. Ayakta daha hiç kıpırdamadan duran adamın burnuna uzattı. Buna püren derler, kokla dedi. Gerçekten de Mehmet püreni kokladı. Onun gülümsediğini Müslüm alacakaranlıkta gördü. Kendine geldiğini anladı. Haydi eve gidelim diye Müslüm onun koluna dokundu. Bugün cenaze günü. Hürü ana Seyran bizi merak ederler.
Merak ederler dedi Mehmet dalgın. Haydi gidelim.
Haydi gidelim dedi Müslüm. Ona bir şeyler söylemek istiyor. Bir türlü de söyleyemiyordu. Sonunda kendisini toparladı. Çok sert. Çocukların karanlıkta bağırdıkları gibi. Beni dinle Mehmet ağa dedi. Beni dinle.
Söyle Müslüm dedi. Onun bu bıçak gibi sesine şaşırmış Mehmet.
Söyle. Ben bu Şakir Bey'i öldüreceğim. Onu öldürüp de gideceğim. Ferhat Hoca'nın İnce Mehmet çetesine katılacağım. Ben zaten anamdan eşkıya doğmuş bir kişiyim.
Burada, bu kasabada, bu portakal bahçelerin içinde yapamam. Ben dağda doğdum, dağda öleceğim. İzin ver bana.
Mehmet karşılık vermedi. Adımlarını sıklaştırarak önünde hızla yürüyordu.
O Şakir öldürdü muallimi. Öldürmedi mi? Sen de onu öldürmeyi düşünüyorsun. Sen onu öldüremezsin. Sen bir daha İnce Mehmet olmak istemiyorsun. Dün Hürü anayla Seyran konuşurlarken duydum. Bir de çocuğun olacakmış yakında. Sen Şakir'i ne demeye öldüreceksin? Ben varken sana düşmez.
Muallim senin kadar benim de arkadaşımdı. Sana öğrettiği kadar okur yazarlığı bana da öğretti. Ben de senin gibi ak kağıt üstüne Müslüm yazıyorum. Bana izin ver. Ben onu tam alanın ortasında çınarın altında oturmuş nargilesini öpürdetirken yüreğinin başından binerim Arap atıma, çekerim daha. Beni de hiç kimse yakalayamaz.
Müslüm konuşuyor, konuşuyor, diller döküyor, onu kandırmaya, ondan izin almaya çalışıyor. Mehmet ise ağzını açmıyor, daha da hızlanarak yürüyordu.
Sonunda Müslüm vardı, onun yolunu kesti, yakasına yapıştı. Söyle dedi keskin, söyle Mehmet ağa, bana izin veriyor musun, vermiyor musun?
Mehmet onun yakasına yapışmış elini hızla silkeledi, attı. Daha sert, daha hızlı yürümesini sürdürdü.
12. dizinin sonu. Sayfa 274.